bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Direncin Kuşları Sevgi Özel Ümit Yayınevi 1. Basım. Seslendiren Dilek Demirel. Biriciksin. Sevgili biriciğim, canım, en iyi arkadaşım. Sana her yazışımda böyle seslenerek rahatlıyorum. Sanki yüksek bir yere, bir balkona, bir bahçe duvarına çıkmışım da bağırıyormuşum gibi bir duyguya kapılıyorum. Nerede olursan ol sesimi duyduğunu, yüzündeki sevinci yakaladığını düşünüyorum. Gün aşırı telefonla konuşuyoruz ama biliyorum sen mektuplaşmayı seviyorsun. Okumayı da yazmayı da. Baş edemediğim tutuculuğun da bu senin. Telefonda söylediklerimi ya da söyleyemediklerimi yazıya döktüreceksin ille de. Yazmaya başlayınca hiçbir şeyi saklamadığımı bildiğinden yaz yaz diyerek bana adeta baskı yapıyorsun. Posta kutuları yüzünden postacı yolu gözleyişime pek seviniyorum. Yazmayı geciktirdikçe de biriciğim kim bilir kaç kez inip çıkmıştır dört katı diye kendime kızıyorum. Hazır ol biriciğim, bugün uzun uzun yazacağım, mektup günümdeyim. Böl böl de oku olur mu, arkası yarın gibi. Anımsar mısın benim ilk oturduğum eve 15'te bir kız gelirdi hani, Meryem. Sana onun mektuplarından söz etmişimdir ama yine yazacağım. Aklıma düştü şimdi kız. 20 yıl önce tanıdığım bu kara gözlü köylü irisi kızı her mektup yazışımda özlüyorum sanki. Ona kızdığım da olurdu. Bu çarıklının kaç kez oyununa geldim. Beni kullandığını saklamazdı bile. Maddi manevi kaç kez kazıkladı beni bir bilsen. Çok kızmıştım bir kezinde. Hapisten de yeni çıkmıştım o sıra. Yahu demiştim bir gün kendime. Biz bu Meryemleri kurtaracaktık be. Meryemlerin de umrunda. Öfkeye kapılıp yanlış düşündüğümü buraya gelip de işçilerimizi görünce daha iyi anladım. Neyse konuya döneyim. Pazar sabahları gözümü Meryem'in alacaklı gibi kapı çalışıyla açardım. Elinde kaseti, 8-10 sayfada çizgili dosya kağıdıyla dikilirdi önüme. Ablacığım bu ne uykusu Allah sen diyerek doğru kasetçalara atılır, sonra perdelere saldırırdı. Yavuklusu askerdeydi. 17'sindeki Meryem çat pat okurdu da yazmayı bilmezdi. İşini bitirince gözümün içine bakardı. Anlardım mektup saatimizin geldiğini. Kasetçalarda sabahın 8'inden bu yana kaç kez dinlediğimizi sayamadığım gel tezkere gel çalarken masanın başına çökerdik yorgun argın. Ben de yorulurdum. Çünkü bu çarıklı acımasızca çalıştırırdı insanı. Elime kalemi alınca birden bütün yorgunluğunu unutur, dirilirdi haspa. Kara yüzü ağrırdı sanki. A benim lavanta kokulu, sol kolunda saat takılı yârim. Kumut gibiydi bana. Elim uyuşurdu bundan sonrasında. Arkalı önlü 7-8 sayfaya bana mısın demezdik. A benim lavanta kokulu, sol kolunda saat takılı yârim. İyi olmanı Tanrı'dan dilerim. Bizi sorarsan bir yaramazlık yok buralarda. Ama seninkilerle bizimkiler böyle giderse bizim işi bozarlar asker yârim. Bizimkilerde de suç yok değil ya, senin ananla teyzen pek edepsizler Kazım'ı. Meryem ailelerden yakınmaya başlar, tüm dedikoduları aktarırdı. Yeni aldığı ayakkabıdan donuna, çeyizine katılan havlulardan, işlediği kırlentlere, ördüğü paspaslara dek her şeyden haber verirdi lavanta kokulusuna. Konu komşuyu bile atlamazdı. Derken sesi tarazlanır, yeniden bir a benim lavanta kokulum arası verir, oğlan karşısındaymış gibi kızarırdı. Bu kızın mektupları yüzünden şarkıların, türkülerin ne kadar açık saçığı varsa öğrenmiştim. Öyle şeyler yazardık ki evli barklı kadındım, inan olsun utanırdım. Coştukça coşardı. Bak bunca yıl sonra bile yazamıyorum. Mektubumuz yer yer 18 yaşından küçüklerin okuyamayacağı bölümlerle dolardı. Kız Meryem diye araya girerdim. Asker mektuplarını başkaları da okur, nişanlın kızabilir, utanır gibisinden sözlerle uyarırdım. Kim dinler çağlayken çatlamış Meryem kor halinde. Duymazdı bile beni. Tombul tombul memeler, kapı aralığında ellemeler, dişlemeler, işlemelerle dolardı sayfamız. Ömründe lavanta koklamamış kızın lavanta kokulusu sık sık gelirdi Ankara'ya. Anlayamazdım bu kızı. Gerçi yanlarında akrabadan biri olmayınca görüşemiyorlardı. Ancak iki ara bir derede yakaladıkları dakikaları, saniyeleri de boşa geçirmediklerini mektuplardan anlıyordum. Belki de kızcağız düşlediklerini yazdırıyor bana derdim. Gel gelelim öyle şeyler söylerdi ki kapalı devre yaşatılan bir köylü kızının düş dünyasının bu denli varsıl olması inanılacak gibi değildi. Bazı şeyler vardır, salt cinsellikle ilgili değil, yaşamadan tanımlamak olanaksızdır onları. Çok mu uzattım biriciğim Meryem'i? A benim lavanta kokulu, koynunda mendilim sokulu hasretim dedi miydi? Anlardım ki kızın pili bitti. Emin ol o benden çok yorulurdu. Nasıl yorulmasın? Benim kirli evimi temizledikten sonra bir de bu duygu yoğunluğu. Kız sevişmiş gibi, koşudan çıkmış gibi soluk soluğa kalırdı. Mektubu postaya vermek de benim görevimdi. Evdekilerin eline geçer korkusuyla yanında götüremezdi. Anlayacağın benim küçük aşık hem korkan hem sarkan türdendi. Bu kızı zaman zaman kıskanırdım biliyor musun? Nedenini söyleyeceğim ama gülmek yok. Yahu biriciğim birkaç tane aldım da hiç aşk mektubu yazamadım ben. Öğrencilik yıllarımda tanıdığım, çok hoşlandığım biri vardı. Okulu bitirdikten epeyce sonra karşılaştığımda ona duygularımı bir türlü duyumsatamadım. Eşimden ayrılmış olmanın da verdiği tutuklukla çekindim. O hiç evlenmemişti çünkü. Duygularımı yazıya aktarma düşüncesi bana pek parlak gelmişti ilkin. Hatta nasıl başlayıp nasıl bitireceğimi bile kurguladım. Yok biriciğim, senden bile sakladığım bu sevgiliyle ne konuşabildim ne yazışabildim. İyi ki beni görmüyorsun şimdi, kızardım çünkü. Bugünlerde Meryem'i sık sık anımsıyorum. Yalnızca mektuplarını değil. Hani eskiler cahil ataklığı derler ya, o korkusuzluğunu da. Hiçbir sözünü, hiçbir davranışını ölçüye tartıya vurmadan çekincesiz yaşamasını da. Kuşkusuz böyle yapan binlerce Meryem vardır. Ama ben bir tek onu yakından tanıdım. Sonra da ver elini yaban eller. Burada Meryem'le anılar bile ısıtıyor insanı. 15 yıl biriciğim, dile kolay. Battaniyesinde bağrıma pıstırıp getirdiğim sinem bile koca kadın oldu neredeyse. Meryem'in niye aklıma düştüğünü merak ettin sen biliyorum. 5 çocuklu bir kapıcının en küçük kızı Meryem de en çok babasına güveniyor, ona yaslanıyordu. Lavanta kokulusu istettiğinde kız olurunu babasına bildirmişti. Annesiyle konuşmaya korkardı sanki. Kapıcımızın çatık kaşlı, az konuşan karısı, yani Meryem'in anasıyla kendiminki arasında tuhaf bir benzerlik vardı. Rahmetliyle, of biriciğim sen ondan hep böyle söz ettiğinden benim de dilime yapışmış sanki hiç sevmediğim bu sözcük. Annemle, komşu kadınlarla olan yakınlığımın yarısını bile kuramamıştım. Üstelik tek çocuktum. Üstelik sözüm ona nazlandırılarak büyütülmüştüm. Bu nasıl nazlandırırsa, aba altından sopayı eksik etmeyerek. Annemi yitirinceye dek kazık kadar bir kızdım o öldüğünde, seninle konuşma yasağım vardı sanki. İki sözünün biri, babana söylerim bak, ya da babana hesap verirsin olurdu. O sağken senin akşamcılığına, iki tek atmadan yatma işine öyle kızardım ki, çok etkisinde kalıyormuşum demek. Sağlığı bozulup da yatağa düşünce senin çilingirini hazırlamak da bana kalmıştı. Şimdi yazarken bile sıkılıyorum. Küçük meze tabaklarını, bardaklarını gönülsüzce dizerdim masaya. Başını atıyormuşum gibi utkulu bir tavırla. Annem hasta yatarken bile içiyorsun diye öyle kızdım ki bir gün sana, sürahideki suyuna tükürmeyi bile düşündüm biliyor musun? Aklım sıra bir erkeğin her akşam içmesini bir tür eğlence sayıyordum. Annem inlerken eğleniyor olmana dayanamıyordum. Onu toprağa verdikten 7-8 gün sonra evimizden el ayak çekildi. Akrabalar seyreldi, konu komşu gelmez oldu. Çok yakınlarımız başka kentlerde yaşıyordu zaten. Uzak kısımlarınsa elinden gelen bu kadardı. O yaşımın verdiği beceriksizliğime acımı katarak kurmuştum sofranı. Kendine de bir bardak al, otur karşıma demiştim buyruk verir gibi. Bir su bardağı, bir melamin tabak alıp gelmiştim masaya. Yiyeceklerimizin hepsi komşuların getirdikleriydi. Ocağımız sönmüştü günlerdir. Masadaki peyniri, kavunu, turşuyu, gelişi güzel iri iri doğradığım domateslerle salatalığı ayırıp yağı donmuş, üstü matlaşmış dolmaları, kösele gibi kıvrılmış pideleri, ısıtılıp durmaktan lapalaşmış pilavı, kararmış tavuk eti parçalarını, top top olmuş un helvalarını bir çırpıda çöpe atmıştın. Bulaşık kapları üst üste yağarken aynı zamanda oturma odamız olan mutfağımızın penceresini açıp kokularından da kurtarmıştın beni. Yerine oturduğunda o güne dek hep korka korka yüzüne baktığım babam değildi bana gülümseyen. Ölü çıkmış ev görüntüsü birden yok olmuştu sanki. Bak yavrum, gözümün nuru, biriciğim demiştin elini uzatıp saçlarımı okşayarak. Acımız büyük ama bu bizim acımız, ancak biz taşırız. Ben eşimi, sen anneni yitirdin. Birbirimize sırtımızı verdik mi annenin yokluğu koymaz bize. Biliyorum senin de için yanıyor. Yanacak biriciğim, daha çok yanacak, dayanacağız. Bana hep biriciğim derdin ama o güne dek senin için biricik olduğumu anlayamamıştım. O akşam iki yudum rakıyı ilk kez senin elinden, senin yanında içtim. Asıl o akşamdan sonra birbirimiz için biricik olduk. Yeryüzündeki ilk biriciğim sensin, ikincisi kızım, iki biriciğim var, biriciğim. Sakın hiçbir şeyden korkma. Bundan sonra ben bu evin hem kadını hem erkeği olacağım. Düzenimi asla bozulmayacak. Okulunu hiç aksatmayacak. Yaşının gerektirdiği hiçbir şeyden yoksun kalmayacaksın. Hem baba kız hem çok yakın iki arkadaş olacağız seninle. Hiçbir şeyi saklamadan, sakınmadan. Üstelik beni annenin ölümü kadar üzen bir şey daha var. Biz arkadaş olmakta geciktik bile. Ha, her akşam sana rakı yok bilesin. Yoksa rahmetli çıkar gelir de gözümü oyar demiştin. Böylece annemin adı aramızda rahmetli diye geçmeye başladı. Ben de onu böyle anar oldum. O gece ilk içkimin ve acımın verdiği uyuşuklukla yattım. Oysa ağlamak istiyordum. Annemi yitirmiş babamı bulmuştum. Bir süre annemin hastalanıp ölmesine bizim uzaklığımız neden olmuş gibi suçluluk yaşadım. O geceyi ne zaman anımsasam ağlıyorum. Şimdi de ağlıyorum. Seninle gerçekten hem baba kız, hem ana kız, hem de çok yakın iki arkadaş gibi yaşamaya başladık. Bu yakınlığımızı hiç kimse anlamıyor, başkalarının yanında gösteri yapıyoruz sanıyorlardı. Üvey dayım, ki annem onu öz kardeşlerinden ayırmaz, hatta onlardan daha çok severdi, bizim ilişkimizden kuşkulanmıştı. Bir akşam ben odamda ders çalışıyordum, bağırıştınız. Ne demişti de seni böyle kızdırmış, kendini kovdurmuştu anlayamadım. Ellerin titriyordu, sesin korkunçtu. Ahlaksız herif, Allah belanı versin diyordun arkasından. Dayım da benzeri sözcükleri sıralayarak çıkmıştı kapıdan. Bu kavganın nedenini öğrenemedim. Ama yıllar sonra bir bayram günü gittiğim dayım kemküm ederek utana sıkıla anlatmaya çalıştı. Senin bana ilgin, benim sana düşkünlüğüm onu tedirgin etmişti. Üniversite sınavlarının sonucunu öğreneceğim gün ölüyordum korkudan. Kazanamamak kadar bir başka kentte okumak zorunda kalmaktan, senden ayrılmaktan. Söyledim bunu sana, korkma biriciğim dedin. Sen kazanamazsan kimse kazanamaz, bu bir. Ankara dışında bir yer çıkarsa şansına, sırtımızda yumurta küfesi mi var, kalkar gideriz. Benim işim her yerde yapılır, buluruz bir torpil. Ha burada, ha başka yerde. Memuriyet her ilde, ilçede aynıdır diye başımı okşamıştın. Muştumu ver biriciğim, almadan asla söylemem. Sınav sonucunu gösteren belgeyi elinde tutmuş, yanağını uzatmış duruyordun kapıda. Sanırım 18 yıl biriktirdiğim öpücüklerin hepsini almıştın o gün. Annemin bugünleri göremeyişine içim yanmıştı. 6 ay daha yaşasa kızının en önemli yüksek okullardan birini kazanmasına ne çok sevinecekti kim bilir. Yüksek okula adım attığımda kendimi bir kargaşanın içinde buldum. Okulumda her gün patırtı gürültü oluyordu. Kaçmanın yararı yok yavrum. Doğruda direniş başkalarına hoş gelmiyor diye kaçmak yok, ne yapalım demiştin. 12 arkadaşımla birlikte 3 gün içeride tutulduktan sonra eve geldiğim akşam. Önemli olan bu savaşımdan yalnız senin değil, tüm gençlerin en az zararla çıkması, canınızın yanmaması, geleceğinizin kararmaması. Bu 3 gün içinde evimiz 2 kez aranmıştı. Yarı yarıya boşalmış kitaplığımızı görünce bayılacak gibi olmuştum. Korkma, hiçbirine bir şey olmadı. Yalnızca 8-10 kitap götürdüler. Çoğu güvenli bir yerde, üzülme demiştin. Yıllar sonra öğrenmiştim. Bizim mahallede oturan, ara sıra gördüğüm, ortaokuldan sınıf arkadaşın bir polisin yardımıyla kitaplarımızı bebek arabasına koyup onun kaynanasının evine taşımışsınız. 2 gece ve gündüzün kimi saatlerinde. Sanırım o kitaplar bir daha bize dönmedi değil mi biriciğim? Sonrasında neler neler yaşadık. 200-300 kitabın adı mı olur? İlkinde ne olduğunu anlamamıştım. İkinci gözaltına alınışımın 60. günü kararmış tıraşsız yüzünü gördüğümde bu kez durumunun pek iç açıcı olmadığını kavradım. Bu acılı, korkulu yüzü aylarca her görüş sonrasında düşlerimde öptüm yalnızca. İnsanın tek çocuğunun sevinciyle nasıl kanatlandığını, acısıyla nasıl kolsuz kanatsız kaldığını ana olmadan önce öğrenmiştim ben babacığım. O günlerde bilmiyordum benim özgürlüğüm için o güzelim evimizin başına gelenleri. Bahçesindeki meyve ağaçlarına kıyamadığından, yüklenicilere kat karşılığı veremediğin o canım köşkümüzün, sen köşk derdin ona, 4-5 değil 2 daireyi ivedi elden çıkarılışını. Bunlardan birinin de yok pahasına paraya çevrilişini. Nasıl altından kalkacaktın ki tutuklu kızın için gereken harcamaların? Elimizde kalan o küçük apartman katında oturuyorsun şimdi. Biliyorum eski bahçesini düşleyerek benim mektuplarımı, telefonlarımı bekliyorsun. Çilingirini bir başına hazırlıyor, bulaşığını bir başına yıkıyor, beni ve kızımı düşünüyorsun. Yahu biricim, aşktan eşten yana ikimiz de gülmedik. Anneme aşık olmadığını, babaannem istedi diye evlendiğini, ağzından sözcükleri tek tek alarak öğrenmeyi başarmıştım. Nesrin ablaya ise dört elle sarılmıştım. Senin hem eşin, hem arkadaşın, hem sevgilin olacak diye. Sen mi huysuzluk ettin, onun mu başka düşleri vardı, ayrılığınıza hala yanarım. Sen de Nihat'ı oğlunmuş gibi bağrına basmıştın, ben aşığım diye. Düğün gecemin en hoş anısı ne biliyor musun? Kaynanamla görümcemin şaşkınlığı. Düğün yemeğinin sonunda konuklara hoşça kalın deyip evimize gitmek üzere ayaklanınca senin bana öğütlerin bu iki kadının ağzını açık bırakmış, yüzlerinin kızarmasına neden olmuştu. Bak kızım demiştin fısıldamaya gerek görmeden onların yanında. İlk gece önemlidir. İkiniz de çok gençsiniz, deneyimli sayılmazsınız. Küçük bir terslik olursa sakın paniğe kapılma. Bu ilk ve son geceniz değil. Birbirini seven insanlar birbirlerine ruhsal, bedensel kimi güçlükleri olursa hoş görmeliler. Seni sabah erken ararsam da beni ayıplama olur mu? Tanrı bilir görümcemle evlendiği gün annesi bile böyle açık açık konuşamamıştır. Bugün çenem gibi kalemim de düştü ama daha yazısım var. Bitirmeyeceğim biricim. Sözü döndürüp dolaştırıp durma. Çıkar dilinin altındakini diyorsun, yüzünü görür gibiyim. Bak babacığım, sen iki kez evlendin, ben daha birdeyim. Doğru, bir iki girişimim oldu ama evlenemedim onlarla. Hepsi direkten döndü. Dur, yüreğin çarpmasın hemen. Daha değil, evlenmeyi gündemime almadım. Isınma turları atıyoruz. Bir damat adayın var şu an, yabancı, Alman. Benden 3-4 yaş küçük ama benden yaşlı görünüyor. Sarışın olduğundan belki. Yanında nokta kadar kaldığım kocaman bir adam adayımız. Türkçe öğreniyor şu sıralar ama yeteneksizim biri. Sinem'in adını söylemeyi bile başaramadı. Sinem'le çok iyi anlaşıyorlar. Taşımacılık yapıyor. Uluslararası bağlantıları var. Bir çevre toplantısında tanıştık. Buradaki Türklerin, özellikle çocukların yalnız dış görünüşleriyle değil, içten de örtünmesine çok üzülüyor. Yakın zamanlara dek evlerine girip çıktığı kimi Türk dostları ondan karısını kızını sakınır olmuş. Gelip gitmeler kesildiği gibi tepkili davranıyorlarmış. Mektubuma niye Meryem'i anlatarak başladığımı anladın mı? Dur, daha eve kendimize aldıklarımızı, hafta sonlarında gittiğimiz yerleri, saçımın rengini değiştirdiğimi, arabamın radyosunun çalındığını, Sinem'in babasının yakında buraya geleceğini yazmadım. Sinem çok sevinçli, babası gelecek diye uçuyor. Hadi sen de beni uçur, ne olur gel. Şu günlerde sana dayanmalıyım, buna gereksinimim var. Ayın 10'undan sonra biletini gönderiyorum. Görüyorsun, düşünme şansın yok. Bak daha epeyce zamanın var. Burada birkaç ay kalacakmışsın gibi ayarla işlerini, alacak vereceklerini. Gelmek zorundasın. Burayı sevmediğini bilmez miyim? Sanki ben seviyor muyum? Canım biricim, coşkuyla başladığım mektup gibi aşkım da yarım kaldı. Benim uzun alman toz oldu. Ne bir açıklama ne başka şey. Tam Türk işi, bu işi bitirdi. Ne anımsamak ne de yazmak geliyor içimden. Geçen gün sana yazıp da göndermediğim ya da senden gelen mektupları okuyordum. Seninkileri yeni almışım gibi sevinerek, göndermediklerimin hüznünü duyumsayarak. Masanın üstüne yaymıştım hepsini. Ne çok mektup yazmışım sana. Bunaldıkça, biriyle konuşmak istedikçe, tökezledikçe, hatta sinem huysuzluk ettikçe sayfalar dolusu yakınmışım sana. Bencilce, aklıma estiği gibi. Kıyamamışım ama seni üzmeye, bu yaşında umursuzluklara salmaya. İşte bunlarla baş başayken kapı çalındı. Bir yazar arkadaşım geldi. Ne bunlar diye sordu, söyledim. Dahası kimisinden küçük bölümler okudum ona. İsteyemedi ya, içi gitti. Şekerim, bunlar birer yazınsal metin be, dedi durdu. Gözü mektuplarda, çayını kahvesini içti. Gitmesi gerekiyor ama gidemiyordu. Dayanamadım, içlerinden birkaçını verdim ona. Sana yazdıklarımdan, yarım kalmış olanlardan ayırdım. Onda gizlerim vardı, sana söyleyemediğim. Yarım mektubuma bu satırları ekledim sonra. Bir an mektupların hepsini ona vermeyi düşünmedim değil. Böyle düşünmemle seni yitiriyormuşum gibi sarsılmam bir oldu. Seni bir yabancıya veremezdim. Yazarı yakın arkadaşım da olsa seni başkalarının öyküsüne, romanına malzeme yapamazdım. Sanki kadın zorla elimden alacakmış gibi gözüne baka baka mektupları masanın üstünden bir bir topladım, dolabıma kaldırdım. Arkadaşım gidince yeniden çıkardım. Amacım yarım kalanları tamamlamaktı. Bitmiş olanı da yarımı da benim, ailemizin yaşam öyküsüydü bir bakıma. Yalnız benim değil, benim kuşağımın belki de. Biriciğim, kendimi ve kuşağımı abartıyor muyum dersin? Oralardan çok uzak kaldım ama bizim öykümüzün, romanımızın yazılmadığını düşünüyorum nedense. Daha kolay kolay da yazılamaz gibi geliyor bana. Buradaki eski devrimcilerle birlikte oluyorum çoğu zaman. Birlikte de mutsuzlar teker tekerdi. Sanki sessiz bir hesaplaşma içindeler. Ah Biriciğim, bir kendi yüreklerindeki hesaplaşmayı bitirebilseler. Söylediğim gibi bizimkiler henüz dizi yazılara konu olabilecek sığ bir araştırma sürecindeler henüz. Sanki babalarından kalma bir kalıtı paylaşmanın telaşındalar. Onları bu telaş benbenci yapıyor. Halkın mutluluğu, özgürlüğü için kendi özgürlüklerinden, hatta canlarından olanlardan çok şey mi bekledik biz? Bunalttık mı onları, bıktırdık mı? Ha Biriciğim, taşıyacaklarından çoğunu mu yükledik omuzlarına, yüreklerine? Biliyor musun, buradakilerle hep bu konuları tartışıp durmaktan yoruldum. Çünkü tartışmalarımız eninde sonunda kırıcı sözlerle, kavgayla bitiyor. Biz burada böyleysek oradakiler ne yapıyor acaba? Yoksa elekler asıldı mı duvara? Artık ne partiler kaldı ne de iktidarların korkulu düşü örgütler. Örgüt deyince akla ya ırkçı dinci yapılanmalar ya da terör kusanlar geliyor. İşte böyle canım babacığım. Bu mektuplar çok değerli benim için. Öyleleri var ki onları bir daha istesem de yazamam. Ne elim, parmaklarım ne de yüreğim dayanır. Buradaki tek dayanağımdı yazmak. Aslında hepsi sana yazıldı. Ancak çoğu senin değil. Belki de bu nedenle gönderemedim onları. Bu mektuplar sinemin biriciğim. Kızıma bırakacağım bir şeyim yok geçmişimden başka. Ne ninesinden kalma pırlanta yüzük kolye, ne dedesinden kalma antika eşya. Elbette ne annesinden mal mülk, ne değerli öteberi. Şimdi bu satırları yazarken ürperdim birden. Kızım bunları hangi Türkçesiyle okuyacak biriciğim? Oysa tek umudumdu. Buralara neden geldiğini, kimin canından kanından olduğunu, nasıl bir kültürün ürünü sayıldığını bu mektuplarla belki kestirebilir. Okuyunca merak eder, araştırabilir belki diye avunuyordum. Öğretmeye çalıştım dilimizi, çabam yetmedi. Onun biriciği, biricikleri de olacak elbet. Onlarla hangi dilde konuşacak? Sen yıllar önce gitme kızım, gitme yavrum demiştin. Şimdiki korkularımı sezmiştin belki o zaman. Korkularımı kızıma anlatsam hiç kuşkum yok, beni niye getirdin peki diyecek. Yıllarca önce sana yanıtım yoktu. Şimdi de sineme olmayacak biriciğim. Bak bizim kuşağın bir acısı da budur. Hep yanıtsız sorularla, sorgular suallerle kuşatıldık. Hep yargılandık. Senin dışındaki ana babalar, eş dost, amirlerimiz, mahalle bakkalları, dolmuş sürücüleri bile karşımızda savcı, yargıç kesildiler. Doyumsuz bir toplum bir bir ayıkladı bizi. Dolmalık biber gibi oydu. Kimimizi astı kuruttu, çoğumuzun içini önce saçma sapan bir karışımla doldurdu, sonra da yedi. Yenildik biz. Yazgıya inansam belki yararsız da olsa çıkış sandığım bir yol arayışı içinde olurdum. Bu da yok. Olmasını da istemem zaten. Ama artık dön dediğin günler de oldu. Niçin dönemeyeceğimi yazamadım sana. Yazdım da gönderemedim. Sana hep yazacağım biriciğim. Kızımı senin kucağına, bahçesindeki tek leylak ağacıyla, nohut oda bakla sofra yuvamıza, ancak bu mektupların döndürebileceğine inanıyorum. Ne acı değil mi? Burada ana baba kucağından kaymış binlerce sinem var. Onları yeniden kucaklayabilecek olanlar da biz ana babaları değiliz artık. Çocuklarımız da yargıcımız, savcımız şimdi ve onların sorusuna, sorgusuna ne verecek yanıtımız, ne dayanacak gücümüz kaldı. Çok acı babacığım. Bu kuşağı kuş sütüyle beslemek için taşındık buralara. Ama onların kuş sütünden başka şeyleri görüp isteyebileceklerini hesap edemedik. Çoğunu uçurduk elimizden, geleceği gösteremeden. Şimdi geçmişe dayanarak umar arıyoruz.